Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamlar. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 29 Dey 1399, Hicri Kamer'e 4 Cemadüsani 1442 ve 18 Ocak 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşam hikayenimiz daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi Rumlerinden ardından sırasıyla araştırmacı yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Suriye gelişme üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Pompeo'nun İran'ın El-Kaide ile bağlantılı olduğu yönündeki suçlaması ve Gazze Günü adlı programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı Rehberi'nin hatıra kitabı Türkçe'ye çevrildi. Komutan Bakır'ı Amerika'nın B-52 bombardıman uçaklarının bölgede uçuşunun operasyonel değeri olmadığını belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih'i yaptırımların kaldırılması için yeni şartları kabul etmeyiz dedi. Son 24 saatte koronadan İran'da 91 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iraklı mevkitaşı ile görüştü. Ve Amerika 70 IŞİD teröristini Tanf üstüne götürdü. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi, hatıralarını içeren ve Türkçe olarak Seyyid Ali Hamene'nin Zindan ve Sürgün Hatıraları adlı La Ala Dönüşen Hüzün isimli kitap basıldırarak piyasaya sürüldü. Feta Yayınevi tarafından Türk dilinde basılan La Ala Dönüşen Hüzün, Aykut Pazarbaşı tarafından Seyyid Ali Hamene'nin Zindan ve Sürgün Hatıraları olarak tercüme edildi. İslam İnkılabı rehberinin devrim için verdiği mücadele yıllarında yaşadığı sürgün hayatı ve hapislerle ilgili hatıralarından yer aldığı kitaptan Türk dilinde 1000 adet basıldı. Kitap daha önce de Beyrut'ta Arapçaya çevrilmişti.
İran ve Türkiye demiryolları yük ve yolcu taşımalı kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için 3 işbirliği mütabakat zaptı imzaladı. İran Demiryolları Genel Müdürü Said Resuli, Türkiye ile yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için 3 adet işbirliği mütabakat zaptı imzalandı dedi. Resuli, iki dost ve komşu ülke olan İran ve Türkiye arasındaki demiryolu işbirliğini genişletmek lazım. Pandemiye rağmen iki ülke arasındaki demiryolu yük taşımacılığında rekor artış yaşandı ifadesini kullandı. Said Resuli, İran takvimini Takvimini kastederek bu yılın ilk 9 ayında 500 bin ton yük taşımacılığı gerçekleşti. Bu rakamı yılın sonuna kadar 600 bin tona çıkarmayı amaçlıyoruz. Buna göre bu iyi bir rekor açıklaması da bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 14. toplantısı Tahran'da düzenlendi. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhat Deşbesen ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafa Veyev bugün Tahran'da 14. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu belgesine imza attılar. Merasimde konuşan İran Ekonomi Bakanı Deşbesend, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tarihi, kültürel ve ekonomik münasebetlerine işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin teknik ve mühendislik hizmetlere başvurmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'nde faaliyet için hazır olduğunu ve bu mütabakat zaptının imzalanmasının iki ülke ilişkilerinde kayda değer atılıma yol açabileceğini vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti'ne Karabağ münakaşasında Bakü'nün yanında durduğu için teşekkür ederek bugün imzalanan zaptın iki tarafın hedeflerinin gerçekleşmesinde yeni bir motivasyon ve Tahran-Bakü ticari ilişkilerinin büyümesine katkı sağlayabileceğini belirtti. Mustafa Veyev İran İslam Cumhuriyeti'nin işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşasında etkin rol ifa edebileceğini kaydetti.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Filistin başlıklı webinarda yaptığı konuşmada Amerikan Siyonist eksenin İslam ülkelerini parçalamak istediğini söyledi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, bugün düzenlenen Filistin başlıklı webinarda yaptığı konuşmada, Siyonist terör rejiminin başta Gazze şeridi olmak üzere masum Filistin halkına karşı işlediği cinayetler hafızalardan asla silinmeyecek. Tüm bu cinayetler İslam dünyasındaki bazı liderlerin, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları Kurumlarının sessiz kalmasıyla işleniyor dedi. Gazze'ye yapılan kuşatmayı 21. yüzyılda insanlık için acı bir trajedi olarak değerlendiren Galibaf, bugün Filistin konusu hepimiz sorumluyuz ve en az insani ve İslami görevimiz, dolayısıyla Filistin'e karşı yapılan zulmü bağırarak dünyaya duyurmalıyız ifadesini kullandı. Galibaf şöyle devam etti. Amerikan Siyonist ekseni bölgedeki İslam ülkelerini parçalamak senaryosunu Filistinlileri ana topraklarından atma, Mescid-i Aksa'yı tahrip etme ve Kudüs'ü Yahudileştirme planı ile paralel olarak sürdürüyor. Hiç kuşkusuz İslam dünyası bu tehlikeli komployu engellemezse Siyonistler normalleşme sürecini akladıktan sonra İslam dünyasını parçalamak için bir sonraki adımını atacaklardır. Galibaf, İslam ülkeleri parlamentoları masum Filistin halkını desteklemek için parlamento kapasitelerini değerlendirebilirler. İran Meclisi olarak Filistin halkının meşru haklarına başvurması, kavuşması için elimizden geleni yapacağız diye konuştu. Amerika Başkanı Trump'ın sözde barış planı yüzyılın anlaşmasına da değinen Galibaf, bu plan çoktan hezimete uğramıştır ve bölge milletleri bilinçli ve duyarlıdır. İslam kültürüne sahip olan milletler, Siyonistlerin bölgeye hakim olmasına asla izin vermeyeceklerdir, değerlendirmesi bulundu. İran Meclis Başkanı Özel Danışmanı Emir Abdullahyan da Filistin başlıklı webinarla ilgili yaptığı açıklamada Gazze Direnişin Sembolüdül adlı canlı yayınlanacak çevrim içi oturuma Filistin direnişinin liderlerinin yanı sıra Lübnan, Türkiye, Suriye, Filistin, İran, Endonezya, Bolivya'dan konuşmacıları ile Irak ve Yemen parlamentoları başkan yardımcılarında konuşma yapacaklarını bildirmişti.
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ı Amerika'nın 2 adet B-52 bombardıman uçağının bölgede uçuşu ve geri dönüşünün önemli bir operasyonel değeri olmadığını söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tümgeneral Bakır'ı bölgedeki son Amerikan hareketleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Amerika'nın 2 B-52 bombardıman uçağının bölgede uçuşu ve geri dönüşünün önemli bir operasyonel değeri olmadığını belirten Komutan Bakır'ı, geçen ay içinde Amerikan uçak gemisi ve helikopter taşıyıcı gemiyle Georgia denizaltısı Fars Körfezi bölgesini terk etti ve İran kıyılarının 1000 kilometre açıklarında konuşlandılar dedi. Düşmanın güç gösterisi olarak adlandırılan bir dizi eylemenin İran'ın savunma gücünden korktuklarını gösterdiğini ifade eden Bakri, İran Silahlı Kuvvetleri'nin hazır olması nedeniyle düşman hiçbir şey yapamayacağını biliyor. Tüm bu tehditlere cevap vermeye tam olarak hazırız ve güçlerimiz zirvededir diye belirtti. Silahlı kuvvetlerin son tatbikatlarına da değinen Tümgeneral Bakri, son 20 günde Karadeniz savunma, insansız hava araçları İHA ve füze üzerinde ondan fazla operasyonel tatbikat yaptık ve yine yapacağız. Önümüzdeki günlerde kara tatbikatı da yapacağız. Silahlı kuvvetlerin ülkemizin güvenlik ve milli çıkarlarını savunmaya hazır olduğu açıktır ve bu hazırlık her zaman olduğu gibi devam edecek diye ekledi.
İran Ordusu Kara Kuvvetleri'nin İktidar 99 isimli önemli tatbikatı yarından itibaren ülkenin güneydoğusundaki Mekran kıyılarında başlayacak. İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kemal Seyderi, yarından itibaren Mekran sahillerinde İktidar 99 isimli önemli tatbikat düzenleneceğini belirterek, tatbikat 55. Hava İndirme Birliği Tugayları ve 65. Hava Özel Kuvvetler Tugaylarının katılımıyla düzenlenecek dedi. Tatbikatın saldırılara karşılık vermek için hazır olmak amacıyla düzenleneceğini ifade eden Tuğgeneral Heyderi, tatbikatta kullanılacak tüm taktiklerin yerli ve ordunun yapısına uygun olduğunu belirtti. Söz konusu tatbikat, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Komutanlarının katılımıyla düzenlenecek.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salehi, Hamenei.ir web sitesini verdi demişti. Nükleer anlaşmanın son durumunu değerlendirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salehi yaptırımların iptali için yeni şartları kabul etmeyeceklerini söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salehi Hamenei.ir web sitesine verdiği demeçte nükleer anlaşmanın son durumunu değerlendirdi. Amerika ve Avrupa yaptırımları kaldırma konusunda hangi pratik adımları atmalı sorusuna Salehi, yaptırımların çoğu bankacılıkla ilgili. Bankacılık işlemleri, para transferi ve petrol satışlarımızdaki sorun kalkarsa sıkıntımız olmayacak yanıtını verdi. İran Meclisi'nin yaptırımlarla stratejik mücadele yasasına ilişkin Salehi, meclisin yasalarını uygulamak zorundayız. Bu bir gerçek ve hem hükümet hem de İran Atom Enerjisi Kurumu yasanın teknik anlamda uygulanmasında hiçbir sorun olmadığını açıkladı ve 24 saat içinde %20 zenginleştirme işlemi yapıldı ifadesinde bulundu. Salih Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesiyle ilgili olarak Amerika nükleer anlaşmaya geri dönmek istiyorsa ilk önce İran İslam Cumhuriyeti'ne gerekli güvenceyi sağlamalı dedi. Nükleer anlaşma taraflarına seslenen Salih şunları kaydetti. Artık eskisi gibi olmayacak. Sadece biz yükümlülüklerimize bağlı kalmayacağız. Eğer onlar bildiri yayınlarsa biz de bildiri yayınlayacağız. Tepkimiz eyleme karşı eylem ve taahhüde karşı taahhüt şeklinde olacak. Ali Ekber Salehi nükleer anlaşmaya taraf ülkeler yaptırımların kaldırılması için yeni koşullar ekleyebilir mi sorusuna, yaptırımların kaldırılması için yeni şartları kabul etmeyiz. Amerika geri dönmek isterse önceki nükleer anlaşma var. İlk önce yıkılan karşılıklı güven yeniden inşa edilmelidir. Amerika'ya güvenmiyoruz ve tabii onlar da bize. Elbette onlara güvenmememiz gerçeklere dayanıyor ve haklı olduğumuzu gösteriyor cevabını verdi. Washington yönetimi İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugüne kadar İran'da 1.336.217 kişinin koronavirüsü yakalandığını, bunlardan 1.081.736 vakanın iyileştiğini belirtti. Lari son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 56.866'ya yükseldiğini, 1.125.499 kişinin iyileştiğini ifade ederken vakalardan 4.348'inin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinenleri, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık sektörü çalışanlarının çabaları ile 1.125.499 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Sözcüleri ülkede şimdiye kadar 8 milyon 580.126 koronavirüs tanı testi gerçekleştirildi diye ekledi. Bu arada İran yapımı Co-Iran Bereket isimli korona aşısı 3 görünlüye daha enjekte edildiği hafta sonuna kadar 4 görünlüye daha aşılanma yapılacak. Dünyada korona vaka sayısı 95 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı yaklaşık 2 milyona ulaşırken Amerika 24 milyonu aşkın vaka sayısı ve en az 407 bin ölüm sayısı ile ilk sırada yer alıyor.
Resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat'a giden Türkiye Milli Savunma Bakanı, Iraklı mevkidaşı tarafından resmi karşılama töreni ardından bir araya geldiler. Resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat'a giden Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anat tarafından askeri törenle karşılandı. İkili daha sonra baş başa görüştü. Türkiye Savunma Bakanı Akar, Irak'taki temasları çerçevesinde bu ülke Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakanı Mustafa El-Kazımi gibi bazı üst düzey Iraklı yetkililerle de görüşecek. Akar'ın Bağdat ziyaretinin ana gündem maddesini iki ülkenin terörle mücadele alanında işbirliği zeminini incelemek teşkil ediyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Merkez Mevkidaşı Heiko Maas ile Ankara'da düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki süreçte Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Maas iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili olarak bugün bir görüşme gerçekleştirildi. İki isim daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. İlk olarak sözcü Çavuşoğlu aldı. Önce baş başa daha sonra heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Çavuşoğlu, gerek ikili ilişkileri, gerek Avrupa Birliği ilişkileri, gerekse bölgesel konuları ele alma fırsatımız oldu. İkili ilişkilerimiz pandemiye rağmen geriye gitmedi. Salgına rağmen ticaret hacmi 38 milyar dolar oldu. Önümüzdeki süreçte ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konularında mutabık kaldık dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise Türkiye'ye gelmeden önce yaptığı açıklamada Türkiye ile Yunanistan'ı Doğu Akdeniz ile ilgili gerilimin azaltılması ve anlaşmazlıkların çözümü için doğrudan diyaloğa çağırmış. Türkiye ile Yunanistan arasında teknik görüşmelerinden başlaması ilk önemli adım olarak nitelenmiştir.
15 Temmuz darbe girişimi davalarından biri daha sonuçlandı. NTV'nin bildirdiğine göre Türkiye Emniyet İstihbarat Dairesi'nin işgali davasında 17 sanık hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti 2 sanığa muhabbet hapis cezası verirken 15 sanık ise 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırıldı. Sanıklardan Fuat Avni, sosyal medya hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Suriye'nin Haseke kentinde Türkiye sınırında bulunan Rusya-Suriye ortak gözlem noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye takviye Rus askeri polis birlikleri gönderildiği açıklandı. Rus basının açıklamalarda bulunan Rusya-Suriye ortak gözlem noktası amiri binbaşı Dmitri Sonsov, Rus askeri polis birliği Haseke'deki ortak gözlem noktalarından birine geldi. Ana görevi bölgedeki gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmak, birliklerimiz ateşkesi gözlemenin yanı sıra yerel halka da her türlü yardımı sağlıyor dedi. Sahillere yaklaşık 300 civarında olan takviye askeri polis birlikleri bölgedeki duruma istikrar kazandırılmasına yönelik Rus-Türk mütabakatının da kapsamasını da Suriye'nin kuzeydoğusundaki Türkiye sınırında bulunan Aynisa, Tel Tamer, Amuda ve diğer yerleşim birimlerindeki gözlem noktalarına konuşlandırılacak.
Suriyeli kaynaklar 70 IŞİD'li teröristin Suriye'nin güneydoğusunda yer alan Amerikan Tanf üssüne götürüldüğünü bildirdi. Sana Haber Ajansı bu bağlamda verdiği haberde Amerika'nın söz konusu teröristleri Haseke'deki El Sanevi El Senaiye hapishanesinden tahliye ederek Irak-Ürdün sınırları yakınlarında yer alan Tanf askeri üssünü götürdüğünü bildirdi. Aynı kaynak Amerikan askerlerinin Tanf üssünde bölgedeki teröristleri destekleyerek onlara silah ve teçhizat verdiğini duyurdu. El Miadin televizyon kanalında bir süre önce Amerikan helikopterlerinin IŞİD'li tutukluları Suriye'nin kuzeydoğusundaki iki zindandan Irak'taki Amerikan üslerini taşıdığını duyurmuştu.
Yemen halkı başkent Sana'da Amerika yönetiminin Ensaroğlu hareketine terör listesine alma kararını kınadı. Bugün Sana'da binlerce Yemenlilerin katılımı ile Amerikan karşıtı protesto eylemi düzenlendi. Yemenli eylemciler Amerika'nın Ensaroğlu terör listesini almaya yönelik girişimini kınadılar. Yemen halkı bugün ayrıca Sana'da Amerikan Büyükelçiliği önünde de toplanarak Kahrolsun Amerika sloganları eşliğinde Amerika ve İsrail rejiminin bayraklarını yaktı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ensaroğlu'nun ismini terör listesine almak istediklerini duyurdu. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilciliği Amerika'nın olası bu kararına karşı olduğunu duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Hollanda Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatın sınır dışı edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya'nın Amsterdam'ın geçen ay Rus diplomatlarına yönelik benzer eylemlerine tepki olarak Moskova'daki Hollanda Büyükelçiliği'nin iki çalışanını sınır dışı etmeye karar verdiğini belirtti. Açıklamaya göre Dışişleri Bakanlığı Hollanda maslahat güzarını çağırarak iki Rus diplomatın gerekçe gösterilmeden istenmeyen kişi ilan edilmesini kararlılıkla protesto etti.
Ve yapılan yeni araştırma sonuçlarına göre Cumhuriyetçilerden Demokratlara kadar Amerikalıların %80'i ülkelerinin dağılmasından endişe duymaktalar. Axios Asos yeni araştırma sonuçları Cumhuriyetçilerin %83'ü ve Demokratların %78'i Amerika'nın dağılmak üzere olduğuna inanıyorlar. 11-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen bu araştırma bir kez daha Amerika'da ekonomik durgunluk, korona salgını ve sosyal uçurum, ırkçılık, adaletsizlik ve silahlı olaylar gibi krizlerin derinliğini gözler önüne sermiş oluyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Tahran'ın Kudüs ve Filistin destekçi parlamentoların web seminerine ev sahipliği yapması üzerine. İran İslam Şura Meclisi bugün 18 Ocak Gazze direnişin sembolü gününde Kudüs ve Filistin'e destek veren meclisler konulu bir web seminerine ev sahipliği yaptı. Söz konusu konferansa Türkiye, Malezya, Endonezya, Yemen, Pakistan, Cezayir, Afganistan, Katar, Tunus, Lübnan, Bolivya, Venezuela, Irak, Suriye, Güney Afrika ve Filistin'in de aralarında bulunan bazı meclis başkanları ve temsilcileri katıldı. Söz konusu konferansın mevcut şartlarda düzenlenmesi birkaç açıdan önem taşıyor. Birincisi, söz konusu konferansın İslam dünyasının en önemli meselesi olarak Filistin konusunun Müslüman halkların temsilcisi konumunda olan parlamentoları tarafından ele alınması ve ikincisi Filistin meselesinin uluslararası boyutudur. Söz konusu konferansın Siyonist rejimin kötü bölgesel ve uluslararası şartları suistimal ederek işlediği cinayetlerinin yeni boyutlara ulaştığı bir dönemde gerçekleşiyor. İşgalci Siyonist rejimi Amerikan desteğinde ve 100 yılın anlaşması olarak bilinen hain plan çerçevesinde sömürgecilerin uğursuz planının sayesinde bölgeyi parçalamaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler'in birçok liderisi ve Filistin halkının Kudüs başkentinde Filistin ülkesini kurma hakkının uluslararası kuruluşlarda resmiyete tanımasına rağmen işgalci Siyonist rejimi Amerikan destekleriyle kendini yasaların üstünde görerek çeşitli savaş suçları işlemek ve kendi isteklerini de dayatmakla tüm uluslararası kararlar ve bildirilere görmezden geliyor ve böylece dünya barış ve istikrarını tehdit ediyor. Bu süreç dünya barış ve güvenliği için ciddi bir tehdittir ve uluslararası toplum buna karşı durarak Filistin halkına yönelik işlenen zulüm ve işgalciliğe karşı iradesini sergilemeli. Siyasi meseleler uzmanı Abdülemir Rebi konu hakkında şöyle diyor. Arap ülkelerinin İsrail rejimine yakınlaşması ve Amerika denetiminde Sudan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Müslüman ülke liderleri tarafından bu rejim ile ilişkilerin normalleşmesi anlaşmasının imzalanması Filistin meselesi ve bu ülke halkının mücadelesini kötü yönde etkileyecektir. Amerika hükümetinin siyasetleri karşısında başlarını eğen söz konusu Arap ülkelerinin bu gelişimi yayılmacı planlarını da gerçekleştirme sürecinde daha da küstahlaşmasına sebep olurken günlük saldırıların devam etmesi ve savunmasız Filistin halkının haklarını göz ardı etme ortamının oluşmasına sebep oluyor. Söz konusu konferansın düzenlenmesinin üçüncü önemli boyutu ise Filistin meselesi gerçeklerini dünyaya yansıtılması ve bölge ve dünyada İsrail cinayetlerinin sonuçlarına dikkat edilmesi zarurettir. Dünya kamuoyu özellikle de koronavirüs krizi ve yaşanan pandemi ardından Siyonist rejimin Gazze şeridinde kuşatmaya alınan yaklaşık 2 milyon Filistinli kadın, çocuk, genç ve yaşlıya karşı acımasız cinayetlere ve onlara da insani yardımlar ve ilaçlardan mahrum bırakılması ardından nükleer ve kimyasal silahlara sahip olan işgalci rejimin barış ve uluslararası güvenliğe büyük bir tehdit olduğu kanaatine vardı. Bu hassas şartlarda Müslüman meclislerinin fikir birliği, başta Filistin halkı olmak üzere mazlum milletinin haklarına destek zaruretinin altını önemli çizmek ve Kudüs kentinin dünya Siyonizm işgalinden kurtuluşu gerçeğini hatırlatmak için bir fırsattır. Hiç şüphesiz çakma Siyonist rejimin bölgenin geleceğinde hiçbir yeri yoktur. Günümüzde Amerika'nın düşüşe geçiş süreci de ve yabancı güçlerin bölgeden çekilme emareleri de görülüyor. Kudüs ve işgal edilen Filistin toprakları muhakkak işgalden kurtarılacak ve Filistin halkı kendi topraklarına geri dönecektir. Zira günümüz Filistin kuşağı kendi topraklarını ve kimliğinin bilincindedir ve direniş hareketi ise Filistin halkının ayaklar altına alınan haklarını geri almakta da kararlıdır.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Afganistan'da Amerikan asker sayısının azalması ve perde arkası ile ilgili. Amerika ordusu Cuma günü yaptığı açıklamada Kongre'nin muhalefetine rağmen Afganistan'daki asker sayısını 2500'e indireceğini duyurdu. Bu rakam ise 2001'den itibaren Afganistan'da en az Amerikan asker sayısıdır. Amerika Savunma Bakan Vekili Christopher Miller bu kararın iki gün sonra görev süresi dolacak olan Donald Trump'ın başkanlık kararı ile alındığını belirtti. Beyaz Saray'ın bu kararı hakkında birçok konuya değinebiliriz. Birincisi, iki gün sonra başkanlık dönemi sona erecek olan Trump'ın ardından başkanlık görevi başlayacak olan Joe Biden'in bu karar ve dış siyasetteki diğer kararların değişebileceği muhtemel ihtimalidir. İkincisi, Amerikan terörist güçlerinin Afganistan ve Irak'tan çekilmesi ise her iki ülke halkının talebidir. Tabii ki Amerikalılarda 20 yıllık Afganistan işgali ve kendilerine yönelik eleştiriler nedeniyle işgal güçlerini azaltmaya istekli görünüyorlardı. Fakat bu arada Trump'ın bazı yakınları ve danışmanları da Pentagon'un Afganistan ile ilgili stratejisine müdahale ederek Amerikan ordusu terörist güçlerinin yerine iki özel güvenlik güçlerini yerleştirmeye çalışıyorlar. Üçüncüsü, Amerika'nın Afganistan'da işgal güçlerini azaltma konusu Washington'da siyasi ve askeri kanatları arasında görüş ayrılığını derinleştirmeye ilaveten NATO üyelerinin canını sıkmış görünüyor. Bazı NATO üyeleri Amerikan terörist güçlerinin kendileri ile koordinasyon yapılmadan çekilmesine karşı çıkarken Genel Sekreteri de NATO güçlerinin gerektiği zamana kadar Afganistan'da kalacağını duyurdu. Dördüncüsü, Amerika haber çevreleri Beyaz Saray kararını Taliban ile varılan anlaşma maddeleri uyarınca alındığını belirtiyorlar. Bilindiği üzere Katar'ın başkenti Doha'da yaklaşık bir hafta önce başlayan ikinci tur barış müzakereleri hakkında yapılan bazı tahminler müzakerelerin durduğu yönünde. Fakat Doha'da yapılan barış görüşmeleri konusundaki umutlar ve şüpheler bir yana, son aylarda Taliban'ın Afganistan'daki askeri hareketleri, şiddet olayları ve güdümlü terör saldırıları önemli oranda artmış bulunuyor. Gerçi Taliban yapılan saldırılarla ilgisi olmadığını iddia ediyor. Fakat tüm ölülerin siviller ve siyasi şahsiyetler olduğu, üstelik hiçbir yabancı gücün burnu bile kanamadığı görülüyor. Trump'ın hangi hedefler ile Afganistan'daki Amerikan askeri güçlerin sayısını azaltma kararı aldığı konusu bir yana, bu kararı Kongre'nin muhalefetine rağmen aldığı ve bu konunun Amerika'da askeri kanat ve siyasiler arasında büyük ihtilaflara sebep olduğu söylenmelidir. Şimdi akıllara gelen soru, Afganistan'da Amerikan işgal güçlerinin azalması ile bu ülkede yaşanan şiddet olaylarının yoğunlaşmaması ve tırmanmaması konusunda nasıl bir güvencenin söz konusu olmasıdır. Bu konuda bazı Afgan uzmanlar Taliban'ın şiddet ve müzakere yolları ile güç kazanmaya çalıştığını belirtiyorlar. Afganistan'ın siyaset uzmanlarından İbrahim Bahis'e göre Taliban'ın hedefi güç kazanmak ve özel bir hükümet sistemine sahip olmaktır. Tabii ister müzakere veya savaş ile bu hedefe ulaşmanın her birinin kendi bedelleri vardır ve Taliban bunu ödemeye hazırdır. Aslında Taliban aynı zamanda hem müzakere ve hem şiddet siyasetini izliyor. Tabii ki Biden hükümetinin bu konuda nasıl bir karar alacağı belli değil. Fakat Biden seçim rekabetleri sırasında El-Kaide veya diğer terör gruplarının Amerika'ya saldırmamasından emin olmak için az da olsa Afganistan'da askeri güç bulunduracaklarını belirtti. Bu bağlamda Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Tony Blinken son zamanlarda Katar anlaşmasına vurgu yaparak terörizmin tekrar hayat kazanması ve Amerika ulusal güvenlik çıkarlarını koruma bağlamında Afganistan'da askeri güç bulundurmak istediklerini duyurdu. Fakat Taliban'ın bu durumun barış anlaşmasını tamamen iptal edeceğini belirtmesini de unutmamak gerekiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib vilayetinde bir Türk askeri üssüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 Türk askeri öldürüldü geçtiğimiz günlerde. El Meyadin kanalına göre Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in kuzeyinde Babtu kasabası yakınlarındaki Türk askeri üssü kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırılarına uğradı. Saldırının sorumluluğunu da hiçbir grup üstlenmedi. Şimdi Türkiye-Suriye gelişmeleri sırasında hala zayiat vermeye devam ediyor. Can kaybının yaşanması, Türkiye askerlerinin oradaki ölüm haberleri. Şimdi Türkiye için ne kazandırıyor? Kimi uzmanların sorusu budur. Ve Suriye gelişmeleri sırasında da aslında gidişatın Amerika'da Biden'in işe başlamasıyla nasıl bir rotada çizilmesi gerektiği de vurgulanmaktadır. Biz bugün sohbetimizde bu konu etrafında konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızda araştırmacı yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Suriye gelişmeleri biliyorsunuz gündemin hala sıcak konularını ve mevzularını aslında oluşturmaktadır. Şimdi Türkiye'ye her ne haber kötü veya iyi olursa olsun gelirse aslında Suriye'den daha çok kaynaklanıyor. S-400'ler olsun, F-35'lerin iptal edilmesi olsun. Suriye'den etkilendiği için kendi içinde de bazı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bilmiyorum ne kadar katılacaksınız benim bu görüşüm ama Şimdi gelinen aşamada özellikle kısa bir girişte de Türkiye ordusuna ait 3 kişinin Suriye'nin kuzeyinde ölüm haberlerini ben okudum. Bunları da dikkate alırsak nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Türkiye şimdi Suriye gelişmelerinde hangi noktada duruyor acaba?
Evet, başlarken iyi yayınlar diliyorum. Belirttiğiniz çerçevede Orta Doğu'daki gelişmelere Türkiye'nin müdahalesi, müdahale yöntemi tabii ki sonuçlarını ortaya çıkarıyor, olumlu veya olumsuz biçimiyle. Bu açıdan da değerlendirdiğimizde Türkiye'nin yöntem olarak ve amaç olarak, taktik olarak ve müttefik anlayışı itibariyle geliştirdiği bir müdahale söz konusu ve bu müdahalenin günümüz itibariyle artık bunun çok beklenen bir sonuç, yani Türkiye açısından beklenen bir sonuçtan öteye tamamıyla bir tersi sonuç vermeye başlama durumu vardır. Ve bu gittikçe Türkiye yetkilileri açısından da yakından bakıldığında bir belirsizliği hemen gün yüzüne çıkarıyor. Yani Türkiye'nin amacı ne? Sorusu artık gündeme geliyor. Orta Doğu'ya böyle bir müdahale geliştirirken, işte Suriye'ye müdahale geliştirirken işte çeşitli kendince ürettiği gerekçelerin çok da gerçekçi olmadığı, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası siyaset kurumları tarafından da tespit edilmektedir. Bu gittikçe Türkiye'nin kendi içinde de bir çelişkiye yol açmakta. Yani şu soru artık sokakta sorulabiliyor. Ya bizim Suriye'de ne işimiz var? Suriye'de neye gittik? Ve neyle karşılaştık? Yani dünyanın gidişatıyla, dünyanın günümüz konjonktürüyle ne kadar örtüşüyor Türkiye'nin Suriye müdahalesi? Müttefik politikalarını tümden değiştirme stratejisi bu Türkiye'ye neyi kazandıracak gibi sorular Türkiye açısından hayati sorunlardır. Ve bu sorular tamamıyla negatif cevapla karşılık bulmaktadır. Bu açıdan da Türkiye'nin ısrar ettiği nokta Kürt düşmanlığı politikası. Yani bu artık uluslararası kuruluşlarca da tespit ediliyor ki bunun sonucu olarak Avrupa ısrarla HDP konusunda, Selahattin Demirtaş konusunda kararını netleştirdi. Ve bu kararın sonuçları tabii ki olacak. Bu kararı takipçileri olacaklardır. Çünkü bir Avrupa Birliği'nin kararları yani ciddiyetsizce olacağını beklememek lazım. Bunun elbette bir karşılığı olacaktır Türkiye açısından. Bir karar veriliyor. Türkiye'den beklenen tabii dönüp dolaşıyoruz. Yine demokratikleşme noktasına geliyoruz. İçteki yaşadığı inatlaşma ve dönüşme karşı gösterdiği tepki gittikçe Türkiye'yi kaybettiren bir noktaya getirmiş. Yani bunu artık çok açık sokaktaki insan da fark ediyor. Bunun baş sorumlusu da tabii ki Suriye müdahaledir. Yani Suriye müdahalesi, Orta Doğu müdahalesi başta kendi mantığı itibariyle kimlerle müttefiklik içerisine girecek sorusu Türkiye'yi çok daha büyük sorunlarla yüze getiren bir cevap niteliğini taşımıştır. O açıdan bakıldığında Türkiye mevcut konumu itibariyle çok geri bir politik mantıkla Orta Doğu'ya müdahalesi söz konusu olmuş ki şu anda yeniliyor. Yani bir iflastır bu aslında Türkiye açısından. Tabii ki bir savaş veya bir diyelim silahlı müdahaleler bir süreci kapsar. Yani illaki buna bir siyaset kurumu, eğer ki siyaset kurumu ciddiyeti var ise buna bir çözüm bulma stratejisini izlemek durumunda. Bu hem devletler arasında hem devletin kendi içinde yapması gereken bir yaklaşımdır. Bütün dünyada izlenen bu iken bakıyoruz Türkiye'de biraz farklı bir mecra ortaya çıkıyor. Çözüm üretme mantığından ziyade işgal edelim, saldıralım, işte bizim topraklarımızdır, milli topraklarımızdır gibi bazı ciddiyetsiz yani gülünç yaklaşımlar Türkiye'ye gittikçe her günde kaybettiren bir nokta.
Evet. Ben kusura bakmayın bölüyorum Mehdi Bey. Şimdi Türkiye istediği o çözüme ulaşmak için acaba Suriye yönetimiyle işbirliği içinde hareket ederse daha kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde ulaşamaz mı acaba o istediklerine?
Şimdi Türkiye mevcut durumda öyle bir kafa karışıklığı içerisine girmiş ki, yani bir bataklığa girmiş ki, artık ne istediğini de tamamıyla bulanıklaşan bir bunak, bunak bir insan olur ya, bunak, bunalır. Bu yaşlılıktan veya hastalıktan ötürü bunalır artık. Son dönemlerini yaşayan bir insanı düşünün, bunalmış. Böylesi bir öngörüden yoksun bir durum ortaya çıkmış Türkiye açısından. Ve artık sağa sola kendisinin de umut beslemediği, umut vaat etmeyen bir yaklaşım içerisine gidiyor. Şimdi böyle olunca dünya koşulları tamamıyla Türkiye'nin aleyhine gelişmeye başladı. Diyelim artık Avrupa ile çelişkileri olsun, Orta Doğu'nun bütün ülkeleriyle, sınırlarıyla işte yaşadığı sorunlar olsun, Amerika ile yaşadığı sorunlar olsun, Türkiye açısından dünya konjonktürünün tamamıyla aleyhte işlediği bir durum ortaya çıkarmış. Şimdi Suriye hükümetiyle sadece diyelim yakınlaşma da bir sorunun çözümü için fazla bir umut değildi Türkiye açısından. Bununla ilişkiler zaten Türkiye'nin de esas alerjisinin başladığı ve esas tıkanmasının başladığı nokta yine Kuzey Suriye sorunudur. Yani Kuzey Suriye'de Kürtlerin özerklik dayatması ve Türkiye'nin buna yaklaşım biçimi Türkiye'yi tıkatan ve bu kadar sıkıntılar içerisinde koyan temel etmen olmuştur. İlk dönemlerde Halbuki Salih Müslim'i Türkiye'ye davet edip işte bir görüşme yapan, defalarca görüşmeler yapan evet. bir durum ortaya çıktı. Bir çözüm beklerken böylesi bir tıkanma Türkiye'yi daha fazla diyelim bataklığın içerisine sürükleyen bir duruma soktu ki Türkiye'nin kamuoyu da bundan çok ciddi anlamda hem ekonomik hem siyasi olarak rahatsız yani.
Doğru. Efendim kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Rica ederim. Hiç açmalar değilim.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde araştırmacı yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Suriye gelişmeleri etrafında analizler sizlerle paylaştık. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun düzenlediği Büyük Peygamber 15 askeri tatbikatının dünya basınında geniş yankı bulması, Yemen'in Milli Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Huşam Şeref'in Yemen halkını katliam edenlerin Yemen'de barış ve güvenliği beklememeleri gerektiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, İttilaat gazetesinde İran ve Rusya ilişkilerini konu eden bir yazı dikkatimizi çekiyor. Yazıda kısaca şunları okuyoruz.
İran ve Rusya'nın üst düzey yetkili ve uzmanlarına göre İran ve Rusya arasındaki stratejik ve genişleyen ilişkiler yeni ve ayrılmazdır ve iki komşu arasındaki ilişkiler hiçbir zaman bugünkü seviye ve kalitede olmamıştır. Ancak tarafların ticari ilişkilerinin daha da artması zorunlu bir mesele olup karşılıklı irade gerektirmektedir. İran-Rusya stratejik ilişkilerinin önemini ve konumunu anlatan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte Moskova'nın İran dışında hiçbir ülkeyle bu kadar işbirliği yapmadığını söyledi.
Öte yandan Lavrov'un İranlı mevkidaşı Muhammed Cevaz Zarif de Rus gazetecilere Moskova'yı zor günlerin dostu olarak tanıtarak zor günlerdeki dostlarımızı asla unutmayacağız dedi. Rusya Siyasi Araştırmalar Düşünce Kuruluşu Başkanı Sergey Markov'a göre Moskova, İran, Amerika ve Avrupa Birliği arasındaki gerginlik ve anlaşmazlıklarda Tahran'ın haklı konumunu her zaman desteklemiştir. Rusya Liberal Demokrat Partisi'nin Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Gennady Udiv, İrna'ya yaptığı açıklamada Rusya, Orta Doğu'da önemli bir ülke olan İran ile kapsamlı ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor görüşünü paylaştı. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de bu konuyu yaptığı vurguda İran nükleer anlaşması sonrasında İran-Rusya ilişkileri ve daha sonra Suriye'de İran ile Rusya arasındaki işbirliği ve Rusya'nın İran'ın pozisyonuna uluslararası kuruluşlarda sağlam desteği başka bir önem taşımaktadır. Bu nedenle özellikle yaptırımlar ve korunalı koşullar bağlamında iki taraf arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesi için mükemmel bir fırsat yarattı diye kaydetti.
Cumhur İslami Gazetesi'nde İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu'nun 14. oturumunun Tahran'da düzenlenmesi, Lübnanlı hareketlerin rezervi külliyeye yaptırım kararını kınaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs Gazetesi'nde İranlı milletvekilinin Pfizer aşısı hakkında değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İranlı milletvekili Rıza Hacıpur, Pfizer firmasının ürettiği koronavirüs aşısı hakkında açıklama yaptı. Hacıpur, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bu aşının İran'a girişini yasaklaması isabetli bir karar olduğunu belirtti. Hacıpur, Pfizer firmasının ürettiği aşı iyi olsaydı Amerikalılar bu aşıyı İran'a asla vermezdi şeklinde konuştu. Hacıpur ayrıca eğer bu aşı Amerika ve İngiltere'nin ürettiği diğer aşılar etkili olsaydı Amerika ve Avrupa'da koronavirüs salgından bunca ölüm yaşanmazdı dedi. Hacıpur bu zümreye kendi ülkelerinde sonuç vermeyen aşıyı İran milleti üzerinde denemek istediğini sözlerine ekledi.
Hemşeri gazetesinde Iraklı parlamenterin Bağdat hükümetinin Amerika'nın saldırılarına karşı pasif tutumunu eleştirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak parlamentosunda yer alan Fetih İttifakı üyelerinden Muhammed Kerim, Başbakan Kazimi'nin Amerika'nın saldırılarına karşı pasif tutumunu eleştirdi. Irak parlamentosunda yer alan Fetih İttifakı üyelerinden Muhammed Kerim, Mustafa Kazimi yönetimi, Amerika terör devletinin Haçlı Şabi hareketine yönelik saldırılarına karşı net ve sabit bir tutum sergilemekten aciz olduğunu belirtti. Kerim, Bağdat yönetimi şimdiye kadar Amerika terör devletinin tecavüzlerine karşı net bir tutum sergilemediğini, Kazım'ı yönetimi bu konuda aciz göründüğünü kaydetti. Kerim ayrıca Amerika terör devletinin Haçlı Şabi komutanlarına yaptırım uygulamasının sebebi, bu hareketin Amerika'nın desteklediği tekfirci IŞİD terör örgütünü bozguna uğratmasından ibaret olduğunu ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gazze Günü, Filistin Mücadele Tarihinin Altın Sayfası.
Değerli dinleyiciler, Filistin milletine dayatılan 22 günlük savaşı ve direniş ekseninin bu savaşta zafer kazanmasının yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız kısa programımızla sizlerle beraberiz.
Filistin milletinin eli kanlı rejim İsrail'e karşı mücadele tarihinde elde ettiği zafer ve Siyonist rejimin fiyasko bir hezimete uğraması Gazze Günü olarak adlandırılmıştır. Gazze Günü, Dünya Kudüs Günü gibi mazlum Filistin milletinin mazlumiyetini ve hak talep haykırışını dünya halkına duyurmak için bir fırsattır.
Filistin takviminde bu topraklar işgale uğradığı ve üzerinde çakma rejim İsrail'in kurulduğu günden bu yana birçok acı ve üzücü gün yaşanmıştır. Gerçekte Siyonistlerin mazlum Filistin milletine karşı işlemediği cinayet kalmamıştır. Katil Siyonistler Filistin halkını evinden yurdundan atmak ve bu milletin direnişini kırmak ve Filistin topraklarını terk etmeye zorlamak için en korkunç cinayetleri işlemişlerdir.
1948 yılında Deir Yasin'de işlenen korkunç katliam, Siyonistlerin mazlum Filistin milletine karşı işledikleri dizi katliamlardan sadece biridir. Aslında Deir Yasin katliamı, eli kanlı Siyonistlerin mazlum Filistin milletine karşı işledikleri ve kapkara cinayet karnelerini kaydettikleri tek cinayet veya en büyük katliam değildir. El Halil kentinde Devayeme katliamı ve Enlet katliamı da katil Siyonistlerin savunmasız Filistin milletine karşı işledikleri diğer bazı korkunç cinayetlerdir. Bu cinayetlerde binlerce savunmasız Filistinli kadın ve çocuk katliama uğradı ve Filistin halkı ölmek, kaçmak ya da sığınmak gibi üç acı seçenekle karşı karşıya bırakıldı. Bu cinayetlerin sonucunda yüz binlerce Filistinli ana yurdundan ayrılmak ve başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı.
Böylece Siyonist terör toplu katliamlardan askeri ve psikolojik harekata kadar çeşitli şekilleriyle Filistinli yüz binlerce masum insanı evinden yurdundan göç ettirme girişimleri tarihte kayda geçti. Ancak bu süreçte hatta Siyonist rejimin cinayetlerinden daha acı olan konu birçok Arap rejimin Beytülmukaddes'i kurtarma ülküsünden uzaklaşmaları ve Siyonist İsrail'in cinayetleri karşısında sessiz kalmalarıydı. Bilindiği üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas gibi bazı Arap rejimlerin Filistin milletine ve ülküsüne son ihaneti işgalci Siyonist rejimi tanımak ve bu rejimle normalleşme anlaşması imzalamak oldu.
Filistin İslami Direniş Hareketi, Hamas'ın Gazze Şeridi bölgesinde düzenlenen 2006 genel seçimleri kazanması, Filistin'in işgale uğradıktan sonra çağdaş tarihinde bir dönüm noktasıydı. Hamas Hareketi, Filistin Özerk Teşkilatı'ndan farklı olarak son 30 küsur yılda Korsan İsrail ile uzlaşma müzakereleri hiçbir faydası olmadığını savunuyor ve Filistin'in tek kurtuluş yolu eli kanlı İsrail rejimi ile mücadele etmek olduğunu vurguluyor. Bu düşünceye sahip olan Hamas gibi bir hareketin Siyonistlerin çekilmesinden sonra Gazze şeridinin kontrolünü ele alması işgalci Siyonistler için büyük bir tehlike olacaktır. Bu yüzden Siyonistler ilkin Hamas liderlerine suikast düzenlemeye başladı. Ardından Mısır devletinin eşlik etmesiyle Gazze şeridini kuşatma altına alarak Hamas'ı çökertmeye çalıştı.
Ancak ne Hamas liderlerine düzenlenen suikastler ve ne de Gazze şeridi kuşatması bu bölgede yaşayan direnişçi Filistin halkını bebek katili İsrail rejimine karşı direnişten vazgeçiremedi. Bunun üzerine Siyonistler Hamas liderlerine suikast düzenlemek ve Gazze şeridine kuşatma dayatmakla hedeflerine ulaşamayacaklarını anlayınca bu kez Gazze şeridine geniş çaplı saldırmayı gündemlerine aldılar. Gerçekte Siyonistler Lübnan'da 2006 yılında giriştikleri 33 günlük savaşta ağır hezimete uğramıştı ve şimdi imajını düzeltmek için ve Hizbullah hareketine karşı uğradığı ağır yenilgiyi telafi etmek ve işgal altındaki Filistin'de yaşayan Siyonistlere yeniden moral kazandırmak için askeri bir zafere ihtiyaç duyuyordu. Korsan rejim İsrail Gazze şeridine saldırmayı ve Hamas hareketini yok etmeyi Hizbullah karşısında hezimetini telafi etme fırsatı olarak görüyordu.
Böylece Siyonist rejim İsrail 27 Aralık 2008'de Dökme Kurşun adını verdiği harekatta Gazze şeridine saldırdı. Siyonistler Gazze şeridinde direnişi 7 veya en geç 10 gün içinde yok edebileceklerini zannediyordu. Ancak 22 gün sonra 17 Ocak 2009'da Gazze şeridinden geri çekilmek ve Lübnan'da 33 günlük savaşta uğradığı ağır yenilgiden sonra bir kez daha ağır bir yenilgiye uğradığını kabul etmek zorunda kaldı. Böylece Gazze şeridi halkı Siyonist rejime karşı büyük bir zafer elde etmiş oldu. Gerçekte Filistin'in çağdaş tarihinde ilk kez Filistin milleti hiçbir Arap rejimin desteği olmaksızın Siyonist rejimin savaş makinesini durdurmayı ve geri püskürtmeyi başarmıştı. Bu savaşta hatta bazı Arap rejimler açık gizli korsan İsrail'e eşlik ettiler.
Filistin milleti Siyonist rejime karşı bu zaferi yüzlerce şehit ve binlerce yaralı verme ve birçok altyapı tesislerini kaybetme pahasına elde etmişti. 22 günlük savaşta Gazze şeridinde 1455 Filistinli şehit düştü. Bunlardan 404'ü çocuk ve 115'i kadındı. Bu savaşın yaralı sayısı da yaklaşık 5300 olarak açıklandı ki bu sayının 1815'ini çocuklar oluşturuyordu. Filistinli kurumların raporlarına göre 22 günlük savaş sırasında Siyonist rejim 40 hastaneyi ve sağlık merkezini doğrudan hedef alarak bombardıman etti ve maddi açıdan büyük hasar verdi. Savaş sırasında yine Filistinlilere ait 15 ambulans da doğrudan hedef alınarak vuruldu.
Siyonistlerin Gazze şeridinde yaşayan Filistin halkına karşı acizliğinin doruk noktasını anlamak için bu küçük ve kuşatma altına alınan bölgenin coğrafi özelliklerine değinmek mümkün. Gazze şeridi işgal altındaki Filistin'in güneybatısında yer alan ve 1.8 milyon nüfusa rağmen sadece 360 kilometre karelik bir alana sıkışan bir bölgedir. Buna göre Gazze şeridi dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip bir bölgedir.
2008 yılında Siyonist rejimin Gazze şeridi halkına yönelik barbarca saldırı ve cinayetleri, Arap ve Batı medyası Siyonistlerin bu bölgede işledikleri cinayetin korkunç boyutlarını örtbas etmeye çalıştıkları ve bu savaştan daha çok Hamas hareketini sorumlu tutmaya çalıştığı ve medya organları gerçekleri boykot etmenin yanı sıra Gazze şeridi halkını dayatılan barbarca savaşın gerçeklerini ters yüz gösterdikleri bir sırada gerçekleşti.
Ancak şimdiye kadar her daim mazlum Filistin milleti ve direniş eksenine destek veren İran İslam Cumhuriyeti, 22 günlük savaşın ilk günlerinde Filistin milletinin mazlumiyetini dünyanın hür insanlarına duyurmaya başladı. Ayrıca direniş ekseninin hamasetini takdir ederek bugünü Gazze Milli Günü ilan etti ve böylece Gazze'li mücahitlerin barbar Siyonistlere karşı 22 gün süren direnişini ve kahramanca fedakarlıklarını tarihte kayda geçirdi. Gerçekte Gazze şeridinin 22 günlük savaşı Filistin'de direniş eksenini Filistin ve bölge denklemlerine yerleştirdi ve direniş hareketi uzlaşmacı hareketin karşı noktasında yer aldı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Gazze şeridinde direnişin zaferi dolayısıyla Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye gönderdiği mesajda şöyle buyurdu. Mücahit kardeşim Sayın İsmail Haniye, sizin ve cesur ve fedakar mücahitlerin ve Gazze halkının dünya tarihinin en feci savaş suçuna karşı 20 günlük sabır ve direnişiniz İslam ümmetinin başına izzet bayrağını dalgalandırdı. Sizler Allah'a ve kıyamet gününe imanla dolu olan yürekleriniz ve zillete ve zulme karşı teslim olmayan güçlü ruhunuzla dünyanın cebbar, müstekbir ve zalim güçleri ve donanımlı orduları karşısında aciz ve zillete düşecek bir güce dönüştüğünüzü ispat ettiniz.
22 günlük savaştan sonra Siyonist rejim İsrail, Gazze şeridine iki kez daha geniş çaplı saldırı düzenledi ve her ikisinde yine geri çekilmek ve bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Bu saldırılarda da yüzlerce Filistinli şehit düştü, binlerce insan da yaralandı. Ancak başta Amerika terör devleti olmak üzere batılı devletlerin bebek katili Siyonist rejimin bu cinayetlerine karşı tepkileri yine susmak oldu. Amerika terör devleti resmen Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde kınanmasına engel oldu.
Ancak Batılıların bunca desteklerine karşın Korsan İsrail, Filistin ve bölge direnişi karşısında aciz ve çaresiz ve perişan olduğu ve bu yüzden Filistinli kadınları ve çocukları katliam etmeye devam ettiği anlaşılıyor. Gazze şeridinde direnişin bayraktarı olan Hamas hareketi bir kez daha örümcek yuvası tezini sınadı ve askeri sahada tedbirlerin yanında direniş ve maneviyata dayanarak İsrail'in yenilmezlik yaftasını yerle bir edebileceği sonucuna vardı. Nitekim Lübnan Hizbullah hareketi de 2000 ve 2006 yıllarında aynı deneyimi elde etti. Gazze şeridine dayatılan savaş, Lübnan'a dayatılan 33 günlük savaş gibi bir kez daha uluslararası insan hakları çevrelerini ve zorba devletleri rezil etti ve sözde uygar dünyanın insan hakları ve adaletten çok uzak olduğunu gösterdi.
Değerli dinleyiciler, Gazze Günü Filistin Mücadele Tarihinin Altın Sayfası isimli programımızı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Pompeo'nun İran ve El-Kaide ilişkisi ithamı.
Amerika, özellikle de Donald Trump, başkanlık döneminde İran'a yönelik farklı ithamları yöneltmiştir. Bu husustaki en büyük ithamlardan biri de son dönemde geldi. Böylece Amerika hükümeti İran'ı dünyada en büyük terörizm hamisi olarak adlandırdı. Biz de bu bağlamda sizlere özel bir program hazırladık.
Amerika'nın İran'a yönelik son ithamları çerçevesinde 12 Ocak tarihinde Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ı El-Kaide terör örgütüyle bağlantılı olmak ve İran'ın El-Kaide'ye ev sahipliği yapmakla suçladı. Amerika Dışişleri Bakanı şöyle bir açıklamada bulundu. İran'ın El-Kaide ile ilişkisinin durumu Amerika'nın 11 Eylül'de saldırdığı Afganistan'dan daha beterdir.
Mike Pompeo, İran'ı 2015 yılında Bercam Nükleer Anlaşması'na paralel olarak El-Kaide terör örgütüne İran'da yeni operasyonel üs kurmasına müsaade ettiğini de iddia etti. Mike Pompeo'nun söylediğine göre Tahran'ın bu birlik için şartı İran İslam Cumhuriyeti yasaları ve ilkelerine riayet edilmesi olmuştur. Mike Pompeo sözlerini şöyle sürdürdü. Bunun sonucu olarak şeytani mahluk Usame Bin Laden operasyonel araştırmasını geliştirmektedir. Biz bu İran El-Kaide eksenini ihmal edersek kendimizi de tehlikeye atmış oluruz. Bu ekseni resmi olarak tanıyıp karşımıza alıp mağlup etmeliyiz.
Pompeo ayrıca sözde İran'a yerleşen ve El-Kaide grubu liderlerinden olan kişilere karşı da yaptırımlar hayata geçirdiklerini belirtti. Trump hükümetinin iddialarına göre İran ise hiçbir El-Kaide'li teröristi topraklarında barındırmadığını vurgulamıştır. Donald Trump hükümeti döneminde neredeyse her gün İran karşıtı tutum sergileyerek Ekim 2019'da terörizm ile mücadele ulusal strateji belgesinde İran'ı terörizmin hamisi olarak adlandırdı. Bu belgenin başında ise Amerika'nın radikal İslamcı terör örgütleri ile karşı karşıya olduğu ifadelerinin ardından şu açıklamalara yer verildi. Biz ayrıca İran tehditleri yani terörizmin en büyük devlet destekçisinin tehditleri ile de karşı karşıyayız. İran küresel ağdaki piyonları ve de terör örgütleri vasıtasıyla bu tehditleri oluşturmaktadır.
Eski bir Amerikan ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton, güvenlik belgesini İran'a saldırmak için bir fırsat olarak nitelendirdi ve İslam devriminden sonra İran'ın uluslararası terörizm için Dünya Merkez Bankası olduğunu iddia etti. Trump yönetimi hayatının son günlerinde İran'ın El-Kaide'ye destek verdiğini ileri sürüp bu konuda gerçek dışı iddialarda bulunuyor. Aslında Mike Pompeo'nun iddiaları Donald Trump'ın başkanlığının sona ermesinden sadece 8 gün önce geldi. Pompeo'nun son sözleri ve iddiaları 20 Ocak'ta Joe Biden başkanlığı ile yeni bir Amerikan yönetiminin göreve başlamasının harifesinde İran düşmanlığını tırmandırmayı ve psikolojik bir savaş yaratmayı hedefliyor gibi görünüyor. Böylece Trump, Bercam Nükleer Anlaşması'na geri dönüş ve Amerika'nın Suudi Arabistan'a yönelik politikasında bir değişiklik yapılmaması için yeni engeller oluşturmaya çalışıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise Pompeo'nun İran'ın El-Kaide ile bağlantılı olduğu iddialarına ilişkin son iddialarına yanıt olarak şunları söyledi. Trump rejiminin bu ithamları umutsuzluk ve çaresizliğin ve İran üzerindeki azami baskı politikalarının başarısızlığının işaretidir. Aslında son iki yıldır Amerika dış politikasını yöneten Pompeo, Trump yönetiminin İran'a yönelik politikasının azami bir baskı kampanyası şeklinde işlediğine dair boş iddialarda bulundu. Buna rağmen Tahran'ı teslim olmaya zorlama konusunda pratikte hiçbir başarı elde edemedi. Bu Amerikalı politikacıların ve analistlerin bile kabul ettiği bir gerçektir. Trump yönetimi özellikle de son aylarda azami baskı kampanyasının etkisizliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde İran ile gerilimin tırmanması nedeniyle eleştirildi.
Demokrat senatör Chris Murphy, Trump'ın İran'a yönelik radikal politikalarını eleştirirken bu baskıların yalnızca İran'ı güçlendirdiğini söyledi. Murphy, Trump'ın İran'a yönelik politikasının onları daha güçlü ve Amerika'yı zayıflatmaktan başka bir etkisi olmadı diye tweet attı. İran'ı terörizme desteklemekle suçlamak iddiası zaten Amerika'nın El-Kaide de dahil olmak üzere radikalizmi yanlısı terör gruplarının ve terörü bir araç olarak kullanmasının en büyük destekçisi olduğu bir zamanda geldi. 1980'lerde Afganistan'ın Sovyetler işgali sırasında Amerika komünizmin yayılmasına karşı koymak için dünyanın dört bir yanından Afganistan'a gelen binlerce cihatçıyı Sovyetlere karşı savaşmak için donattı ve silahlandırdı. Bu, Üsame Bin Laden'in önderliğindeki El-Kaide terörist grubunun oluşumu ve yayılmasının başlangıç noktasıydı.
1990'ların sonlarında Bin Laden, Amerikan güçlerini Harameyn-i Şerife'nin ülkesi ve Vahiy ülkesini konuşlandırdığı ve Amerikan kafirleri ev sahipliği yaptığı için Suudi rejimini eleştirdi. Son olarak El-Kaide 11 Eylül 2001'de New York ve Washington DC'de terörist saldırıları gerçekleştirdi ve ardından George Bush yönetimi teröre karşı Dünya Savaşı adı verilen geniş çaplı bir savaş kampanyası başlattı.
11 Eylül saldırılarında çok önemli olan konu Suudi yetkililerin bu saldırıları gerçekleştiren teröristlere her türlü yardımı desteklemede ve sağlamada kilit rol oynamasıydı. Nitekim bu saldırıların 19 failinden 15'inin Suudi uyruklu olması ve bu gerçeğin ifşa edilmesi daha sonra Suudi rejimi ve Amerikalı destekçiler için büyük bir skandala dönüştü. Mike Pompeo 11 Eylül'ün failleri hakkındaki gerçekleri tersine çevirerek yeni bir iddiayla İran'ı bu terör olayının sponsoru olarak nitelendirdi. Daha önce de CNN başında bulunan Pompeo, El-Kaide ve İran'ın dünyadaki yıkım ekseni olduğunu vurgularken Twitter sayfasında İran'ın El-Kaide'nin 11 Eylül saldırılarını başlatmasına yardım ettiğini iddia etti. Pompeo iddiasını kanıtlamak için herhangi bir kanıt sağladı mı? Tabii ki hayır. Pompeo sadece İranofobiyi güçlendirmek için temelsiz iddiaları ortaya attı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Amerikalı mevkidaşının sözlerine tweet atarak tepki gösterdi ve şu ifadelere yer verdi. Kimse kanmayacak. 11 Eylül teröristlerinin tümü Mike Pompeo'nun Batı Asya'daki en sevdiği yerlerden geldi. Hiçbiri İranlı değildi. İran Dışişleri Bakanı'nın tweetinde Suudi Arabistan'dan bahsedilmese de 11 Eylül saldırılarının faillerinin çoğunun Suudi vatandaşı olduğu göz önüne alındığında Pompeo'nun bölge ziyaretlerinin hedef noktası olarak Riyad'a atıfta bulunduğu görülüyor. Burada önemli olan mesele ise Amerikalı analistler ve politikacıların da Suudi Arabistan'ın terörist grupların büyümesi ve güçlenmesindeki rolünü kabul etmeleridir.
Amerikalı kıdemli analist Farid Zakaria, Batı'daki neredeyse tüm terörist saldırıların Suudi Arabistan'la bir ilgisi var ve hiçbirinin İran ile ilgisi yok, dedi. Amerikan medyası da benzer bir görüş sundu. Boston Globe, 21. yüzyılın küresel terörizmle ilgili tüm ciddi çalışmaları El-Kaide, Taliban, IŞİD ve benzeri terör ve suç gruplarını desteklemek için harcanan paranın çoğunun Suudi Arabistan tarafından sağlandığını ortaya çıkardı.
Trump yönetiminin ve bundan önce Obama yönetiminin Suudi Arabistan 11 Eylül'deki rolü konusundaki tutumu Washington'un bu konudaki çelişkili yaklaşımının bir işaretidir. Trump yönetimi Riyad'ın aşırılık yanlısı terörist grupların finansmanı ve onlara lojistik desteğini kasıtlı olarak görmezden geliyor. Amerikan Conservative web sitesinde Suudi Arabistan, Amerikan silahlarını bu ülkelere satmanın güvenliğimizi ve Batı Asya'nın güvenliğini nasıl bozduğunun en iyi örneklerinden biri diye yazıyor.
Suudi rejimi bu silahları Yemen'deki binlerce masum insanı öldürmek için kullanmakla kalmıyor, kimi durumlarda milislere ve terörist müttefiklere de veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kapsamlı ticari, ekonomik, askeri ve silah ilişkilerinden yararlanan Suudi Arabistan, aşırılık yanlısı ideolojilerin özellikle de Vahabiliğin yayılmasında ve El-Kaide ve IŞİD gibi terörist grupların desteklenmesinde büyük rol oynamıştır.
Amerikan Kongresi tarafından Temmuz 2016'da yayınlanan bir raporda 11 Eylül saldırılarına karışan 19 korsanın 15'inin Suudi vatandaşı olduğunu açıkça göstermektedir. Bu rapor sonuçta 11 Eylül kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına 11 Eylül'ün faillerine yardım ettiği için Suudi hükümetine ve yetkililere dava açma izni veren JASTA yasasının Amerikan Kongresi'nde kabul edilmesine yol açtı. Aslında eski Başkan Barack Obama'nın başkanlığının son günlerinde Amerikan Kongresi yasayı kabul ederek Suudi rejiminin terörizmi desteklemekteki inkar edilemez rolünü doğruladı.
Suudi Arabistan, 11 Eylül saldırılarının faillerine çeşitli yardım ve hizmetler sağlayarak 11 Eylül saldırılarına karıştı. Özellikle bazı Suudi prensler ve üst düzey yetkililer de işin içindeydi. 11 Eylül saldırılarının başlıca suçlusu olan Suudi Arabistan, son birkaç yılı kapsamlı siyasi ve medyatik çabaları çerçevesinde ve büyük miktarlarda para harcayarak bu terör olayına atfedilmekten uzaklaştırmaya çalışarak geçirdi. Hem de Obama yönetimi hem Trump yönetimi Riyad ile Washington arasındaki ikili ilişkileri olumsuz etkileme bahanesiyle JASTA yasasının uygulanmasını etkin bir şekilde engelledi. Bu Amerika'nın ekonomik ve stratejik çıkarlarının yanı sıra Washington'un ana müttefiklerinden biri olarak Batı Asya bölgesindeki Suudi rejiminin önemli rolünden kaynaklanıyor.
Trump yönetiminin politikası her zaman Suudi rejimini desteklemek oldu. Suudi Arabistan ile ilişkilerin seviyesini düşürmek veya Riyad ile ilişkilerinde gerilim yaratmak hiçbir zaman Trump'ın siyaseti olmamıştır. Buna rağmen bunun yerine Trump yönetimi terörizmle mücadele bahanesiyle Tahran'ı hedef aldı ve bölgedeki teröre karşı mücadelenin sağlam limanı olan İran'ı terörizmin destekçisi olarak damgaladı.
Bu bağlamda Pompeo, El-Kaide'deki üst düzey Suudi yetkililerin inkar edilemez rolüne dair en ufak bir ipucu vermeden İran'ı El-Kaide'yi desteklemekte suçlarken aslında gerçekleri saptırmaya çalıştı ve kendisini ve Suudi Arabistan gibi müttefiklerinin de bu terör örgütünü yaratmadaki rolünü gizlemeye çabaladı. Ancak İran'ın Batı Asya'daki terörist gruplarla mücadeledeki rolü Washington'un iddialarının yanlışlığının açık bir kanıtıdır.
Değerli dinleyiciler, Pompeo'nun İran'ı El-Kaide ile ilişkili olma iddiaları etrafında hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.